Ayrım 8, sayfa 86. Kazlar. Dudu elinde mektupla hızlı hızlı öğretmenin evine gitti. "Şunu okur musunuz?" dedi. Seyit'ten geliyor. Köyde bekarlıktan canı çıkan öğretmen, Dudu'nun çenesinin altından doğru görünen göğsüne yandan bir göz attı. Kadının esmer teninde elbiselerinin hafifçe gölgelediği bir yol öğretmeni bir iki kere yutkundurdu. Sonra elini uzatarak "Ver bakalım," dedi. Dudu'nun kocası 3 sene evvel düğün yerinde birisini vurmuş, 10 sene yemişti. Gerçi ölene kurşun atanlar 8 kişiydi ve rastlayan kurşunun kimin silahından çıktığı belli değildi. Fakat Seyit'le arkadaşı Durmuş'tan gayrısı kazadaki müstantiye, dipnot, sorgu yargıcı, para yedirip meni mukaheme, dipnot, yargılamayı önleme kararı almışlardı. Vilayet ağır cezası da bu ikisine 10'ar seneyi dayamıştı. Öğretmen mektubu okudu. Evvela selam edip karısının hatırı şerifini sual ettikten sonra kendisinin pek o kadar iyi olmadığından, koğuştaki yerinin pisliğinden ve bitten şikayet ediyor. Dudu gelirken bir iki kaz getirirse baş gardiyanla müdüre vererek yerini değiştirteceğini, koğuşun baş taraflarında biti az, temizce bir yere geçeceğini söylüyordu. Dudu mektubu öğretmenin elinden çekip aldı. Koynuna iyice yerleşti. Bu esnada öğretmen Dudu'nun göğsündeki gölgeli yolu biraz daha aşağılara kadar takip etmek imkanını buldu. Dudu okulun kenarındaki gübrelikte yuvarlanan oğlu Hüsnü'yü elinden tutarak düşünceli düşünceli evine döndü. Ne yapacağını bilmiyordu. Topu topu bir kazı vardı. Onun da yumurtalarını bakkal İlyas Efendi'ye bağlamıştı. Kaz her gün yumurtlarsa geçenlerde Hüsnü'ye işçilik yapmak için aldığı bezin parasını bir ayda ödeyecekti. Şimdi kazı şehre iletirse İlyas Efendi evinde yorgan döşek koymaz, alır götürürdü. Hem sonra bir kaz, halbuki Seyit 2 tane istiyordu. Eltisinin evine gitti. Bu Seyit'in ağasının karısıydı. Kocasını daha 15 güne kadar evvel maktulün akrabaları avda vurmuşlardı. Dudu Seyit'e götürmek için bir kaz isteyince yeni dul bağırdı. Git şuradan, git! O Seyit olacak gidinin yüzünden kocamı elimden aldılar. Damlarda sürünsün de çıkamasın inşallah. Ve ağlamaya başladı. Dudu kapıdan döndü ve korkusundan başka akrabalarına gidemedi. Gece gözünü kapayamadı. Evde 4 yaşındaki oğlundan başka kimsesi yoktu. Bu gece korkuyordu. Seyit'in düşmanları kocasına yardım etmemesi için onu mütemadiyen tehdit ediyorlardı. Seyit'in ağasını bile kardeşine ara sıra yardım ettiği için vurmuşlardı. Köyde kime gitse kovulacaktı. Halbuki Seyit 2 tane kaz istiyordu. Hem de kendisi için değil. Yavaşça yataktan kalktı, avluya indi. Kümesten kazı yakalayarak ayaklarını bağladı. Kaz bağırmaya başladı. Komşu bahçedeki çitin arkasından başka kazlar cevap verdiler. Dudu biraz düşündü. Sonra çitin bozuk yerine doğru yürüdü. Öteki bahçeye geçti. Birbirlerini itip kakalayarak köşeye sinmeye çalışan kazlardan bir tanesini yakaladı. Köpek tanıdığı için sesini çıkarmıyordu. Dudu Hüsnü'yü sırtına bağladı. Kazları ayaklarından tutarak bir elini aldı. Öteki eline de bir torba bulgur yüklendi. Hüsnü'nün eline de ufak bir çömlekle pekmez verdi. Ara sıra ayağı taşa çarpınca pekmezler arkasına dökülüyordu. Gecenin serinliğinde şehre doğru yürümeye başladı. Şehirle köyün arası yayan 9 saatti. Seyit aşağı yukarı 3 aydan beri hastaydı. Hapishane doktoru hastanede yatmasına lüzum gösteriyor, birkaç gün yatıyor, daha ağır bir hasta gelince taburcu ediliyordu. En nihayet hiç kabul etmeyiverdiler. Tedavisi kabul olmayacak kadar ilerlemiş olan veremleri hastaneler kabul etmiyordu. Nizamnameleri, dipnot, yönetmelikleri böyleydi. Böyle hastaların cezalarının tecili ve tahliyeleri icap ederdi. Fakat Seyit hastalığının ne olduğunu bilmiyordu. Hapishanelerin bu gibi dalaverilerini bilen açık göz ve pişkin mahsupların da onunla meşgul oldukları yoktu. Çünkü çok fakirdi. Evrakı ve raporları müdde-i umumilik, dipnot, savcılık kaleminde duruyor, takip eden olmadığı için sıra bekliyordu. Koğuşun en fena tarafında, abdestliğin yanında yatıyordu. Hem de yarı aç. Hasta olduğu için çalışamıyor, kimseye hizmet edemiyor, su falan taşıyamıyor ve bir tayınla kalıyordu. Bu bir tayını da 3 günde yiyor, kalan 2'sini satarak katık yapmak istiyordu. Ve bütün gün hiç kalkmadan yatardı. Biraz ilerideki pencereden bir avuç kadar gökyüzü görünürdü, masmavi. Gözlerini oraya diker, hiç konuşmadan beklerdi. Köye mektup yazdırdıktan sonra uzun müddet yollayamadı. Çift sürme zamanıdır, işler yarım kalır diye tereddüt ediyordu. Daha fazla bekleyemeyeceğini anlayınca 2 bükülü mektubu kuşağının arasından aldı. Görüşme gününde Nizamiye kapısına giden bir mahpusa, "Şu bizim gelip giden köylülerden birine ver," dedi. ve daha sabırsızlıkla beklemeye başladı. Mektubu götürecek olan köylünün bir süre mahkemeleri vardı. 10 gün kadar şehirde kaldı ve Seyit hep bekledi. Gözleri avuç içi kadar mavi göğe dikilmiş yattı. Yalnız akşam üzerleri yattığı yerde biraz kuru tayınla biraz pekmez yiyor, sonra uyumaya çalışıyordu. Dudu gelirse nasıl kalkıp kapıya gideceğini düşünüyor, sürüne sürüne bile olsa gene giderim diyordu. Evlendikten bir ay sonra askere gitmiş, tezkere aldıktan 20 gün sonra hapsedilmişti ve Dudu'ya hiç doymamış gibiydi. O da nedense hala gelmiyordu. Artık bekleyemeyecekti galiba. Dudu hapishaneye geldi. Kapının önü tenhaydı. Sokulduğu zaman jandarma etti ve geri git diye bağırdı. Kapıda duran gardiyan, kazları ve torbayı görünce onu çağırmak için elini kaldırdı. Fakat tam bu sırada birkaç hapis bir sedye çıkardıkları için o tarafa gitti. Hapishane katibi, musallaya götürün, ben kaydına işaret veririm diye bağırarak odasına giriyordu. Baş gardiyan da elindeki bir kağıdı gardiyanlara ve bazı mahkumlara imzalatıyordu. Bu ölünün bir yorganı, bir bakır kabı ve bir çift eski kundurası kaldığına dair müzekkereydi. Sedye kapıdan çıkarken gardiyan biraz ötede duran Dudu'ya sordu. Kimi istedin? Opruklu Seyit'i. Gardiyan yüzünü buruşturdu. Eliyle kapıdan biraz evvel çıkan ve bir gardiyanla hafif cezalı iki mahkum tarafından Musalla Camii'ne götürülen sedyeyi göstermek üzereyken gözleri tekrar kazlara ve torbaya ilişti. İçeride ama bugün görüşme günü değil. Ver onları da sen haftaya gel. Torbayı, kazları, pekmez çömleğini aldı. Duvarın kenarına koydu. Hala kapının dibinde duran Dudu'ya. Haftaya gel dedik ya, biz bunları kendisine veririz. Hadi bakalım bekleme diye bağırdı. Dudu şehirde bir hafta kalabilir mi hiç? Hüsnü'yü kolundan tutup çekerek yürümeye başladı. Çocuk dönüp dönüp arkaya bakıyor. Hani ya babam? Nerede ya babam diye vızıldanıyordu. Dudu çocuğu hızla bir çekti. Ne diye bağırırsın? Göstermediler işte. Sonra biraz yumuşadı. Harmanda geldiğimizde görürüz. Köye döndüler. Köye gelir gelmez Dudu'yu jandarmalar yakaladı. Kas çaldığı için kasabada muhakeme edildi ve 3 aya mahkum oldu. Yalnız cezasını keza hapishanesinde yattığı için harman zamanına kadar Seyit'in ölümünden haberi olmadı. 1933. Bir firar. İki jandarma İdris'i aralarında almış götürüyorlardı. İdris ayaklarına basamayacak haldeydi. Jandarmalar çok dövmüşlerdi fakat seke seke yürümeye çalışıyordu. Bayram namazında İmamköy Camii'ni bastığını ve orada namaz kılanları soyduğunu en nihayet itiraf etmişti. Halbuki böyle bir şeyden haberi bile yoktu. Ne çare, dayak bu, her şeyi söyletir. En aşağı 7 sene yiyecekti. Seke seke yürüyor. Ara sıra ayağı bir taşa takılıp sendeledikçe jandarmalardan biri koluna yapışıyordu. Biraz yürüdükten sonra kendisine bir de sigara verdiler. Bunlar da aslında fena adamlar değildi. Fakat ne yapsınlar, vazife. Takibe çıkarken faili bulmadan gelirseniz gözümüze görünmeyin diye yüzbaşı sıkı sıkı emirler vermişti. Köyü soyan çoktan kirişi kırmış olacağı için ne yapıp yapıp faili bulmak lazımdı. İdris de zaten kaç senedir buralarda serseri serseri dolaşıyor, bin bir türlü dalavelere girip çıkıyordu. Birkaç kere de sigara kağıdı ve çakmak taşı satarken yakalanmıştı. Asıl mühimi, köylü kendisinden şikayetçiydi. İlk zamanlarda rahmetli babasının, babası köyün imamıydı, hatırını sayanlar bile onun bu hallerini görünce kaybolmasını istemeye başladılar. İdris köyde kaldıkça jandarmanın ayağı kesilmeyecekti. Bunun için jandarmalar İdris'i yakalayınca muhtarla köy bakkalı İdris'i vakalayan bir gün evvel İmamköy tarafına giderken gördüklerini söylediler. Bu kadarı yeterdi. Üst tarafını jandarmalar söylettiler. İdris İmamköy caminin bayram namazına nasıl soyulduğunu anlattı. Şimdi imam köyüne gidiyorlardı. İdris düşünüyordu. Adam akıllı dalmıştı. Bu dakikada aklına ne yediği dayak ne de yiyeceği 7 sene vardı. Onun zihninde büsbütün başka bir şey, başka bir düşünce dolduruyordu. Bu düşünce ona dayaktan ve hapisten daha acı geliyordu. Fazla işlemeye alışmamış olan kafası bir çare arıyor. Bulamıyor. Sıkıntısını dışarıya fırlayan gözlerinde, yüzünün birbirine karışan sinirlerinde gösteriyordu. Düşündüğü şey şuydu. İdris dayak yerken köyü soyduğunu söylemişti. İş bu kadarla bitmiyordu. Deliller de lazımdı. Bunun için paraları ve gümüş saatleri nereye koyduğunu söylemek icap ediyordu. Ne parası, ne gümüş saati. Hatta ne soygunu. Fakat söylemek lazımdı. Sopa, dikçik ve tekme dayanılır gibi değildi. Beyni kafasından fırlayacak gibi oluyordu. Ne söylesin? İmam köyünü ben soydum demek kolay. Fakat paralarla gümüş saatleri meydana çıkarmak zor. Hem çok zor. Değnekler, tekmeler, dipçikler kalkıp iniyordu. Bayılacak gibi oldu. Gözleri karardı. Elini hafifçe kaldırdı. Diye vereceğim dedi. Jandarmalar bıraktılar. Yüzüne su serptiler. Bir sigara verdiler. O zaman İdris ilk aklına gelen ismi söyledi. Paralar İmam köyündeki kahveci Süleyman Ağa'da dedi. Dayak kesilmişti. İdris'in de o zaman düşündüğü yalnız buydu. Fakat imam köyüne doğru yola çıkınca büsbütün başka şeyler düşünmeye başladı. Yandı garip Süleyman Ağa dedi. Süleyman Ağa kendi köyünde olsun, imam köyünde olsun ona hala yardım eden bir tek kişiydi. Kahvesinde yatacak yer verir, ona nasihat filan ederdi. Nereden aklına evvela bu zavallının ismi gelmişti? Şimdi jandarmalar hiçbir şeyden haberi olmayan ihtiyarı yatıracaklar ve döveceklerdi. Gebertinceye kadar döveceklerdi. Süleyman Ağa bilmiyorum diyecek, bin bir türlü yemin edecek fakat dayağı yiyecekti. Titrek sesiyle yalvaracak, anlatmak isteyecek, kıvrım kıvrım kıvranacak fakat dayağı yiyecekti. Ak sakallı ihtiyarın sakallarından yaşlar akarak ağladığını görür gibi oldu. İhtiyarın iki kat olmuş beline tekmelerin, dipçiklerin indiğini görür gibi oldu. Beyaz gür kaşların altında ferik açıp dışarı fırlayan iki gözün kendisine dikildiğini, beğendim mi ettiğini İdris demek isteyerek baktığını görür gibi oldu. Beline tekrar bir dipçik yemiş gibi inledi. Jandarmalardan biri ona yandan bir göz attı. Sonra bir sigara daha çıkarıp verdi. İdris sigarayı göbeğin üzerine sallanan kelepçeli elleriyle yakalayarak ağzına götürdü. Sıkı sıkı bir iki nefes çekti. 5-10 adım daha gittiler. Sigara İdris'in ağzından düştü. Aa, bunu yapamayacaktı. Karşıdan imam köy görünmüştü. Evvela bir iki uyuz ağaç, sonra birkaç kerpiç ev, 5-10 çıplak çocuk. 100 adım daha sonra köye geleceklerdi ve Süleyman Ağa. İdris etrafına bir bakındı. Şosenin sağ tarafı fundalıktı. Jandarmalara baktı. Silahları ellerinde gidiyorlardı. Bir sıçradı, hendeğin öbür tarafına atladı, düştü. Tekrar kalkarak fundalıkta koşmaya başladı. Jandarmalar şırrak diye mekanizmalarını açıp kapadılar. Ondan sonra iki tok ses. Havada kısa ve keskin bir vınlama oldu. İdris olduğu yere yıkıldı. Jandarmalar yanına koştular. Ağzından ince bir çizgi halinde kan geliyordu. Gözlerini açtı. Süleyman Ağa'nın bir şeyden haberi yok dedi. Başı yana düştü. Ağzından tekrar ve çok kan geldi. Tekrar gözlerini açarak benim de dedi. Gözlerini bir daha kapayamadan hafifçe gerildi. Olduğu yerde dimdik kaldı. 1933. Ayrım sonu. Sayfa 93.